Tekrar. Dolayısıyla adımız da
yemek.
Hayatın sesleri.
Bir ananın iki oğlu, bir amalın iki kolu, o da ulu, bu da ulu, Azerbaycan, Türkiye. Dinimiz bir, dilimiz bir, ayımız bir, ilimiz bir, aşkımız bir, yolumuz bir, Azerbaycan, Türkiye. Bir milletik iki devlet, aynı arzu, aynı niyet, her ikisi cumhuriyet. Azerbaycan, Türkiye. Birdir bizim hür halımız, sevincimiz, melalımız, bayraklarda hilalımız, Azerbaycan, Türkiye. Ana yurtta yuva kurdum, ata yurda gönül verdim, ana yurdum, ata yurdum, Azerbaycan, Türkiye. Türkiye'nin Dünyadaki Sesi, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınından Hayatın Seslerinden merhaba. Azerbaycan'ın özgürlük şairi Bahtiyar Vahapzade'nin Azerbaycan Türkiye şiiriyle başladık. Takvim yaprakları 19 Ekim 2020 Pazartesi'yi Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Haftanın ilk iş gününde yine dopdolu bir programla sizlerle birlikteyiz. Efendim bizi internet üzerinden turkiyeninsesiradyosu.com ve trtmemleketimfm.com adreslerimizden dinleyebilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Bizlere ulaşmak isterseniz iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri sayfamızdan da bizlere duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, kardeş ülke, can Azerbaycan, bağımsız Azerbaycan 29 yaşında. Azerbaycan'ın bağımsızlığını gönülden kutluyoruz. Sovyetler Birliği tarafından işgal edilen Azerbaycan bundan tam 29 yıl önce 18 Ekim 1991'de tarih sahnesinde yeniden bağımsız bir devlet olarak yerini aldı. Eko Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, Azerbaycan'ın tarihinde yaşananlar ışığında geçmişi ve geleceği üzerine değerlendirmeleriyle yayınımızda olacak. Ardından kıymetli dinleyicilerimiz, yavru vatanda halk 10. kez Cumhurbaşkanı'nı seçmek üzere sandığa gitti. Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı seçildi. Dün yapılan seçimler ve Kıbrıs'ın Türk tarihi açısından önemi, geçmişten günümüze sahip olduğu öneme binaen gündemden hiç düşmeyen Kıbrıs'ta yaşananlar. Kıbrıs Barış Harekatı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanı, Doğu Akdeniz'de var olma sebebimiz. Hepsini, her birini tek tek konuşacağız. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi öğretim görevlisi Doktor Sinan Demirtürk bizlerle olacak. Hayatın Sesleri başladı.
Suyuna mercan, mercan demişim.
Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Hayatın Sesleri devam ediyor. Efendim, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Bilge Kral Aliya İzzet Begoviç'in vefatının yıl dönümü. Halkına bağımsız bir devlet bırakan Bilge Kral aramızdan ayrılalı 17 yıl oldu. Bunu konuşacağız. Öncelikle Eko Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren telefon attığımızda. Hikmet Bey merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Mustafa Bey, çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim.
Evet, Aliya İzzet Begoviç'i analım dedik öncelikle. Aliya İzzet Begoviç'in yaşamına ve bağımsızlık mücadelesine dair neler söylemek istersiniz?
Öncelikle Mustafa Bey, hayatı boyunca karşılaştığı tüm zorluklara rağmen Bosna Hersek'i bağımsız bir devlet yapmayı başaran ve en önemlisi de çok zor dönemlerde dahi halkının etrafında kendisine biat eden ve kendisine kenetlenen Müslüman Boşnak kardeşlerimize her şeyden önemlisi babalık yapan Aliya İzzet Begoviç'i vefatının 17. yıl dönümünde rahmet, özlem ve minnetle yad ettiğimi ifade etmek istiyorum. Merhum Aliya İzzet Begoviç 78 yıllık ömrünü halkına adayan ve bu uğurda da çok büyük mücadeleler vererek özellikle eski Yugoslavya Krallığı döneminden başlamak üzere Müslüman Boşnakları dini ve milli konularda bilinçlendirmek üzere kendisini halkına adamış büyük bir isim. Bu uğurda yıllarca hapishanelerde yatmış, bu uğurda çok büyük çileler, işkenceler görmüş birisi ve takvimler tabii 1990'lı yılların başını gösterdiğinde Yugoslavya'nın dağılmasının ardından başlayan iç savaşta da yine merhum Aliya İzzet Begoviç çok önemli roller üstlenerek Müslüman Boşnakların bir asimilasyon neticesinde, bir soykırım neticesinde mevcut ata topraklarından yok edilmesinin planlarının yapıldığı dönemde kuşatmalara karşı Müslüman Boşnak halkını dirençli tutmak üzere de çok önemli bir misyon üstlenmiş. Bu bağlamda çok önemli inisiyatifler üstlenmiş bilge bir isim Aliya İzzet Begoviç.
Evet.
Aliya İzzet Begoviç bağımsız Bosna Hersek'in tabii ilk cumhurbaşkanı. Daha sonra da Bosna Hersek'in siyasi yapılanmasında devlet başkanlığı konseyinin de ilk başkanı olmuş bir isim. Kendisine biz tekrar rahmetle yad ettiğimizi, minnetle yad ettiğimizi ifade etmek istiyorum. O tarihler 19 Ekim 2003 tarihini gösterdiğinde tabii Türk İslam dünyası çok büyük bir acı habere şahit oldu. Çünkü Aliya İzzet Begoviç bu dünyadaki ömrünü tamamlamış, ahirete intikal etmişti. Kendisine rahmet dileklerimizi iletirken çok önemli bir anekdotu da özellikle dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum.
Tabii ki, buyurun.
Cenazesine çok farklı ülkelerden yaklaşık 150 bin kişiden fazla bir rakamın olduğu katılım söz konusuydu. Bu belki dünyadaki bir fani için en muhteşem anlardan bir tanesiydi. Kendisinin de vasiyeti vardı vefatından önce. Şehitlerin arasında mütevazi bir mezarlığa defnedilmek istiyordu. Vasiyeti üzerine de evlatları ve halkı kendisini Saraybosna'daki Kovaci şehitliğine defnetti. Ömrünü, evet, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi Bosna Hersek'e adayan, Müslüman Boşnak kardeşlerimize adayan Aliya İzzet Begoviç'i farklı kılan en önemli özelliklerden bir tanesi devlet adamlığının yanı sıra çok büyük bir entelektüeldi. Çok önemli eserler kazandırarak bu dünyadan göçtü. En önemli eserlerinden bir tanesi Doğu ve Batı arasında İslam ve İslam deklarasyonunu özellikle söyleyebiliriz. Kendisine tekrar rahmet diliyoruz ve arzumuz, temennimiz de odur ki hali hazırda bağımsız bir devlette yaşayan Müslüman Boşnak kardeşlerimizin tamamının Aliya İzzet Begoviç'in açmış olduğu yoldan ilerleyip müreffeh bir toplumda yaşayabilmeleridir efendim.
Evet. Aliya İzzet Begoviç'in hafızalara kazınan sözleri var. Onlardan birkaçını dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Şöyle diyor: "Hayat kısa sözüne hiç itibar etmedim. Çünkü yeterince uzun yaşadığımı düşünüyorum. Bir kelimeyi hiç aklınızdan çıkarmayın. Devlet. Devletin ne kadar önemli olduğunu hepimiz idrak etmeliyiz. Devletsiz bir millet boşluğa düşer, rüzgarda savrulup gider.
Evet.
Geleceğimizi geçmişimizde aramayacağız. Kin ve intikam peşinde koşmayacağız. Ölmeye hazır olan insanlar, ölmeye hazır olmayanlara karşı galip gelirler. Biz kin gütmeyeceğiz ama asla yapılanları unutmayacağız ve her şey bittiğinde hatırlatacağımız şey düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır. Biz ölüyoruz ama onlar da kazanmıyorlar. Hayvanlar açken tehlikeli olur, insanlarsa tokken tehlikeli oluyorlar. İyi insan olmadan iyi Müslüman olamayız. Bunlar hafızalara kazınan ünlü sözleri. Allah'tan tekrar rahmet diliyoruz.
Amin diyoruz bizler de Mustafa Bey.
Şimdi dilerseniz Azerbaycan'a, can kardeş Azerbaycan'a geçelim. Ermenistan'ın saldırıları devam ediyor. Sizinle en başından konuşmak istiyoruz. Azerbaycan'ın bağımsızlığını. Azerbaycan'ın bağımsızlık öyküsü nasıl başladı? Bize anlatır mısınız?
Mustafa Bey, öncelikle bir hususta dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Çünkü mutlu olduğumuz, onur duyduğumuz bir tabloyla dün karşılaştık. Çünkü çok hareketli ve hararetli de bir gündem var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oyların yaklaşık %52'sini alan Başbakan Ersin Tatar bugün itibariyle Cumhurbaşkanlığı seçilmiş oldu. Bu vesileyle Kıbrıs Türk halkının refahına, kalkınmasına ve geleceğine çok büyük katkılar sunacağına olan inancımız ile kendilerini tebrik ediyor ve başarı dileklerimizi iletiyoruz. Lütfen beni bağışlayın. Bunu da sizlerle paylaşmak
istiyorum. Teşekkür ederiz.
Oldum.
Biz de hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz buradan.
Çok çok teşekkür ediyorum. Sorunuza dönecek olursak, evet, 18 Ekim 1991 tarihi Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlık tarihidir. Hatta Cumhuriyet Bayramı olarak kabul edilir. Fakat tarihi süreç içerisinde konuyu ele alacağımız vakit 102 yıl öncesine dönmemiz gerekiyor. Çünkü 28 Mayıs 1918 tarihinde Gürcistan'ın Tiflis şehrinde merhum Mehmet Emin Resulzade'nin başkanlığında Azerbaycan Milli Şurası tarafından Azerbaycan Demokratik Halk Cumhuriyeti ilan edilmiş idi. Hatırlarsınız bu Azerbaycan Cumhuriyeti de Müslüman doğunun ilk demokratik cumhuriyeti olarak da tarih sayfalarında yer almıştı. Tabii bu cumhuriyet ilan edildi ama bağımsızlığının hemen ardından geçici hükümet oluşturuldu. Bakü merkezli faaliyetlerine başlayacaklardı. Fakat 1918 yılında Ermeni ve Bolşevik çeteciler yine Bakü'yü işgal altında tuttuklarından dolayı hükümet bir süre Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri olan Gence'de faaliyetlerini göstermeye başladı. Aslında hani tarih tekerrürden ibaret dediğimizin de bir noktada ispatı. Hı hı. 102 yıl önce yine Azerbaycan'da Ermeni Bolşevik çetecilerin işgali ve soykırım hadiseleri söz konusuydu. Bugün yine Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarında da yine aynı tabloyla karşı karşıya kalmış bulunuyoruz. Bunu da özellikle paylaşmak istedim Mustafa Bey.
Evet.
Tabii çok uzun süreli bir cumhuriyet olmuyor. Çok kısa süreli bir cumhuriyet. 2 yıllık bir süreç ve 2 yılın akabinde de tekrar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin işgali neticesinde varlığını tamamlıyor. 70 yıllık bir esaret. 70 yıl sonra tekrar bir bağımsız cumhuriyet ilan ediliyor ama bu süre içerisinde Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine de değineceğiz. Onun öncesine gidecek olursak Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Paşa, meşhur Nuri Killigil komutasında bir ordu kuruluyor ve Kafkas İslam Orduları Komutanlığı adı altında işgal edilen Azerbaycan topraklarının azatlığa kavuşabilmesi için İstanbul'dan bir ordu Bakü'nün kurtuluşu için Gence üzerinden Bakü'ye gidiyor ve yaklaşık 3 aylık bir zaman diliminde yapılan savaşlar neticesinde de 1130 vatan evladı, yani Anadolu'dan giden 1130 vatan evladı da Gence'den Bakü'ye kadar olan geniş coğrafyada şehadet şerbetini içiyor. Bu da bir asır önceki kardeşliğimizin ifadesini perçinleme adına bu cümleyi özellikle kullandım. Ve Mustafa Bey, tabii bu 2 yıllık süre içerisinde kurulan cumhuriyet 7 Aralık 1918'de 120 sandalyelik bir parlamento kuruyor. Şu anki Azerbaycan parlamentosu da 125 sandalyeden oluşuyor. Ve dediğimiz gibi demokratik bir atmosferde kurulan bu ülkede siyasi partiler ve etnik grupların temsil edildiği bir parlamento faaliyete başlıyor. Yaklaşık 17 aylık süre içerisinde de 230 tane yasayı kabul ediyor. Böyle bir şarttaki Müslüman doğudaki böyle bir devlet ve 18 Ekim 1991'de de biraz önce ifade ettiğimiz gibi Sovyetlerin dağılmasıyla Azerbaycan Cumhuriyeti tekrar yeniden ilan edilmiş oluyor. Şu an çok önemli Kafkaslar'da aktör ülke konumunda olan bir Azerbaycan görüyoruz. Ve bir taraftan da toprakları işgal edilmiş ve Ermenilere karşı da bu bağlamda yaklaşık 28 yıldır amansız bir mücadele içerisinde olan bir Azerbaycan görüyoruz. Ve biraz önce de son dakika haberlerine düşen bir haberi özellikle paylaşmak istiyorum. Yine Ermenistan tarafından sivil halka yönelik yapılan saldırılar neticesinde Terter bölgesindeki bir pamuk fabrikası vurulmuş oldu. Bunu da özellikle dinleyicilerimizle paylaşmak istiyoruz. Çünkü Azerbaycan şu an bir savaşın içerisinde değil. Çok net ifade etmemiz gerekirse işgal edilmiş topraklarını işgalden kurtarmak üzere bir operasyon gerçekleştirmekte. Ama işgalci Ermenistan durmuyor ve birkaç gün önce de Gence'ye, sivil yerleşim yerlerine gece yarısı bir saldırı gerçekleştirildi. O saldırıda da 3 tane kundaktaki evladımız hayatını kaybetti. Şimdi böyle bir atmosferde, bağımsızlığını sürdürebilmek, bir taraftan işgal edilmiş topraklarını kurtarabilmek, bir taraftan da mevcut ekonomik, siyasi ve sosyal hayatını sürdürebilme gayreti içerisinde olan Azerbaycan görüyoruz. Yani 29 yıllık süre içerisinde dünyanın aktör ülkelerinden bir tanesi haline gelmiş bir Azerbaycan var bugün Kafkaslar'da Mustafa Bey.
Evet.
Her şeyden önemlisi yaklaşık 47 milyar dolar civarında gayri safi yurt içi hasılası olan, yılda yaklaşık %3'lük büyüme potansiyeline sahip olan, dünyanın en önemli gaz ve petrol üreticilerinden bir tanesi olan bir Azerbaycan var. Bugün yine son dakika düşen haberlerden bir tanesi şuydu. Her geçen gün askeri gücünü kaybeden Ermenistan aynı zamanda şu an çok büyük bir kıtlıkla da karşı karşıyaymış. Yaklaşık 2 milyon 500 bin nüfusu olan halkı beslemekte zorluk çeken Ermenistan halkı aynı zamanda şu an ekmek, patates ve soğan bulmakta zorlanıyor. Böyle bir atmosferde mücadele eden ve varlığını da çok güçlü bir şekilde sürdüren Azerbaycan'ın bağımsızlığını da bizler kutluyoruz. Kıyamete kadar da bu bağımsızlığını devam ettirmesini arzu ediyoruz. Tabii bir taraftan da şunu özellikle ifade etmemiz lazım. Kafkasların parlayan incisi, aynı zamanda Avrasya'nın aktör ülkesi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile olan münasebetleri de çok güçlü bir zeminde ilerliyor Mustafa Bey. Dünyanın gıptayla izlediği iki ülkenin ilişkisi belki dillere destan, gelecek nesiller de bunu büyük bir sayışla ve büyük bir şerefle de yazacaklar. Çünkü Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri çok boyutlu bir niteliğe sahip. Bu çok boyutluluğun da önemli yönlerinden biri de ikili ve çoklu ekonomik ilişkilerden geçiyor. Örnek verecek olursak Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum-Güney Kafkasya doğalgaz boru hattı, TANAP projesi ve en son da geçtiğimiz yıllarda faaliyete geçen Londra ile Pekin'i buluşturacak Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projeleri iki ülke arasında gerçekleştirilmiş taraflı işbirliğinin başarılı örneklerinden birisidir. Ve şu an Türkiye ile Azerbaycan arasında yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyinin faaliyetlerini yürütüyor olması da yine gelecek nesillere bırakacağımız en büyük servetlerden bir tanesi olarak nitelendiriyorum. Evet. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu bağlamda çok güzel bir ifadesi vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şöyle ifade ediyor. Azerbaycan Türkiye Yüksek Düzeylik Strateji İşbirliği Konseyi iki ülkenin adeta ortak bir kabinesi olarak görülmektedir. İfadeleri de bize güç veriyor. Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı bu işgalci tutumu, bu saldırgan tutumuna karşı da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün yetkililerinin başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Dışişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız her platformda Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne sonuna kadar saygı duyduğumuzu ve Azerbaycan'ın mevcut işgal edilen topraklarının da özgürlüğüne kavuşacağı süreye kadar her daim Azerbaycan'ın yanında olacaklarını ifade etmeleri de iki ülke arasındaki kardeşlik nişanesinin en önemli hususlarından bir tanesidir diye düşünüyorum.
Evet, Hikmet Bey, Ermenistan'ın iki yüzlü tavrını görüyoruz. Hatta çok yüzlü tavrını görüyoruz. Bir taraftan ateşkes istiyor, bir taraftan da saldırmaya devam ediyor, sivilleri vuruyor. Siz Ermenistan'ın bu tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyor? Ve Batı medyası da bunu sanki görmüyor. Yani üç maymunu oynuyor. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Değil mi?
Şimdi şöyle ifade etmemiz gerekirse Paşinyan'ı 2018 yılında göreve getiren tamamen dış güçlerdi. Dış güçlerin vermiş olduğu vaatler neticesinde de Paşinyan kendi halkına çok büyük vaatlerde bulundu Mustafa Bey. Hı hı. Ekonomik, sosyal ve siyasi açıdan çok büyük bir kalkınmayı çok kısa süre içerisinde gerçekleştireceğini özellikle halkına vaat etti. Fakat bu iki yıllık süreç içerisinde halkına vaat etmiş olduğu hiçbir vaadi yerine getiremediği gibi 2020 yılı içerisinde de dünyayı etkisine alan koronavirüs pandemisine de maalesef ama maalesef Ermenistan yenik düştü. Şimdi orada da sınıfta kaldı. Hal böyle olunca Paşinyan'ın başka bir çıkarı ve çaresi kalmadı. Çünkü Ermenistan'ı besleyen tamamen diasporadaki mevcut güçleriydi. Diasporadan gelen paralarla ülkenin ekonomisini yürütmeye gayret gösteriyordu. Bu dışarıdan gelen para da kesildiğinden dolayı artı Paşinyan'ı iktidara getiren irade de Ermenistan'ı tam ekonomik olarak besleyemediğinden dolayı Paşinyan çareyi emperyalist güçleri bölgeye çekerek kendi varlığını devam ettirebilmenin formüllerini aradı. Hal böyle olunca da cephe hattında Ermenistan'a karşı başlatmış olduğu saldırıların çok ciddi mağlubiyetiyle karşı karşıya kalan Paşinyan değil ateşkes kendisinin bir an önce ülkeden kaçacağı yolları aradığı yönünde haberler bize ulaşıyor. Hatta dün Rusya basınında çıkan bir haber vardı. Paşinyan'ın eşinin ülkeyi terk ettiği yönünde. Şimdi Paşinyan ve Paşinyan'ı idare eden irade Paşinyan'ı sahaya sürdükten sonra bir noktada da sahipsiz bıraktılar. Çünkü baktılar ki karşılarında güçlü bir Azerbaycan var ve Azerbaycan'a her platformda destek veren güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Evet, ateşkesi isteyen kendileri, yine de ateşkese uymayan kendileri. Şu ana kadar Azerbaycan tarafından kesinlikle Ermenistan'ın toprakları diye nitelendirdiğimiz haritanın içerisinde en küçük bir operasyonu olmadı Azerbaycan. Çünkü Azerbaycan da bu bağlamda Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne de saygı duyuyor. Sadece Ermenistan operasyonu yürüttüğü nokta 27 yıllık süre içerisinde kesinlikle çözüm bulamadığı işgal edilmiş toprakları. Ve burada da çok büyük bir başarıyla ilerliyor. Bugün son dakika düşen haberlere göre şu ana kadar Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından 78 yerleşim yeri işgalden kurtarılmış vaziyette.
Çok şükür.
Ve en önemlisi de şu, Ermenistan ordusuna ait yaklaşık 2 milyar dolarlık bir zayiat söz konusu, bir zarar söz konusu ve cephe hattında tutamadığı askerleri söz konusu. Ve Ermenistan şu an cephe hattında insan hakları ihlalleri yaptığı gibi aynı zamanda kendi halkına da çok büyük bir insan hakkı ihlali yapıyor. Çünkü 16 yaşında, 15 yaşında gençleri cepheye gönderiyor. 70 yaşındaki yaşlı hasta insanları zoraki cepheye gönderiyor. Cephede savaştırdığı askerlerine ayaklarına pranga zincir vuracak kadar insan hakları ihlali yapan bir ülke. Ermenistan sadece bugün böyle değildi. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi 1918 öncesi de hem Anadolu'da hem Azerbaycan topraklarında bir soykırım gerçekleştirdi. Yani Ermenistan kanla besleniyor. Bugünkü Paşinyan da dünkü Bolşevik mantığıyla, dünkü taşnak mantığıyla hareket etmekte. Tamamen bir devletten ziyade bir terör mantığıyla idare edilen bir terör örgütünün lideri gibi dünya kamuoyuna görüntü vermekte. Evet, dünya kamuoyu sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi kulaklarını tıkamış, gözlerini kapamış vaziyette. 27 yıldır masada çözülmeyen bir meselenin çözümü noktasında bugün Azerbaycan'ın ortaya koymuş olduğu tavrı elbette ki Batı görmeyecek. Ama reel olan bir şey var ki Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan hükümeti, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev ve her şeyden de önemlisi 10 milyonluk halkı ve Azerbaycan dışında yaşayan diaspora potansiyeli tamamen bu süreçte Azerbaycan devletine destek vermekte ve etrafında kenetlenmiş bir vaziyette sonucun tamamen galibiyetle tamamlanmasını beklemekte. Çünkü burada hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hem de Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti'nin çok kesin bir kararı var. İşgal evet. edilmiş topraklar azatlığa kavuşmadığı müddetçe bu operasyonlar bitmeyecek. Çünkü biraz önce de vurguladığımız gibi Azerbaycan'ın Ermenistan toprağında gözü yok. Sadece ve sadece işgal edilmiş topraklarını bir an önce azatlığa kavuşturmanın gayreti ve mücadelesi içerisinde.
Evet.
Ve bu 27 yıldır işgal altında tutmuş olduğu, Ermenistan'ın işgal altında tutmuş olduğu topraklarda azatlığa kavuşan bölgelerde de çok büyük tahribatlar yaptığını da bizzat gelen video ve görsellerde görebiliyoruz. Ermenistan bölgedeki huzurun ortadan kalkmasını arz ediyor. Ermenistan'ı yönetenler de tamamen terör mantığıyla hareket ediyor. Sözlerimi çok uzattığımın farkındayım ama son bir cümleyi de özellikle dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Çünkü çok önemli bir anekdot.
Buyurun.
Suriye'den, Irak'tan ve Lübnan bölgesinden şu an Ermenistan'a getirilmiş yüzlerce terörist var. Bunlar da cephe hattında şerefli Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Mehmetçiğine karşı mücadele veriyorlar. Bunu da özellikle paylaşmak istiyorum. Bir de Suriye bölgesinden ve Suriye harici farklı bölgelerden sivil uçaklarla gayri resmi yollarla Ermenistan'a silah ve mühimmat gönderiliyor. Bunu da dünya kamuoyunun duymasının, bilmesinin vaktinin geldiğini özellikle belirtmek istiyorum.
Evet.
Çünkü en son Gence'ye gönderilen füzelerin balistikleri yapıldığında o silahları, o füzeleri hangi devlet oraya göndermişse menşeine kadar ilinecek ve önümüzdeki günlerde de dünya kamuoyuna bu ilan edilecek.
Sayın Eren, evet. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ediyorum. Son bir cümle. Bir an
tabii,
önce bölgede sükunetin oluşmasını ve Azerbaycan topraklarında işgalden kurtulmasını arzu ediyor. Tekrar Azerbaycan'ın bağımsızlığını kutluyor. Nice bin yıllar arzu ediyoruz.
Çok teşekkür ederiz değerli katılımlarınız için.
Teşekkür ederiz efendim. Çok çok sağ olun.
Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Eko Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren telefon attığımızdaydı. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Çölünde, yazın evvelinde Gence çölünde çıkıplar yine de dize laleler, dize laleler. Yağıştan ıslanan yarpaklarını seripler dereye, dize laleler, dize laleler. Şeker ben zehir çemende köze laleler, köze laleler. Ne vaxtın Reşidin gözü yoldadır, ay yoldadır, gözü yoldadır, ay yoldadır. Bir konak gelesiz bize laleler. gelesiz bize lavlalar gezeler lavlalar lavlalar lavlalar lavlalar lavlalar lavlalar lavlalar lavlalar lavlalar
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Bir telefon bağlantımız var şimdi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi öğretim görevlisi Doktor Sinan Demirtürk. Sayın Demirtürk, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar efendim, ben de iyi yayınlar diliyorum.
İyisinizdir inşallah.
Çok teşekkür ederiz efendim. Sizleri sesinizi duyup daha da iyi oldum.
Teşekkürler, Allah afiyet versin.
Çok sağ olun, amin.
Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir cumhurbaşkanlığı seçimi oldu ve Ersin Tatar cumhurbaşkanı seçildi. Evet. Çok sıcak bir gelişme bu konuşuluyor. Tabii. İsterseniz konumuza buradan başlayalım. Ersin Tabii. Tatar'ın cumhurbaşkanı seçilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tabii zorlu bir mücadele oldu. Türkiye kamuoyu yakinen takip etti Kuzey Kıbrıs'taki seçimleri. Çünkü Kuzey Kıbrıs adeta Anadolu'muzun, Türkiye'nin bir doğal parçası gibi. Oradaki her siyasal gelişme Kıbrıs Türklerinin geleceğine mağdup her adım Türkiye vatandaşlarını, Türk vatandaşlarını yakından ilgilendiriyor. O bakımdan aslında bu sonuçları çok net önceden kestirilemeyen, daha çok sandığa giden ya da gitmemeyi tercih eden seçmenin kaderini belirlemiş olduğu bir seçimle karşı karşıya olduk. Tabii Sayın Tatar'ın %50'yi geçen bir oy oranıyla Cumhurbaşkanı seçilmesindeki temel vurgu Kıbrıs Türklerinin, Kıbrıs Türk seçmeninin ana vatanla gönül bağını, ana vatanla kader ve gelecek birliğini oylaması anlamına geliyordu. Çünkü hem Sayın Mustafa Akıncı'nın dili ve söylemi, siyasi geleneği, Rumlarla yapılabilecek müzakerelerde toprak dahi vermeyi göze alabilecek yorumu ve Maraş'ın yeniden açılması söz konusu olduğunda skandal denilebilecek görüşleri bugün Kıbrıs seçmeninde revaç bulmadı, rağbet görmedi ve Kıbrıs seçmeni Mustafa Akıncı'nın Türkiye karşıtı dilini ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Türkiye'nin ve Türk dünyasının ortak ideallerinden, ortak menfaatlerinden koparabilecek yorumunu oylamamış oldu. Yani tabii katılım yaklaşık %57 oranında, %60'lara yakın seviyede ortaya çıktı, seyretti. Acaba %80 ya da %85 olmuş olsaydı ben Sayın Ersin Tatar'ın seçilme oy oranının %62'lere falan dayanabileceğini öngörüyordum, tahmin ediyordum. O bakımdan bugün aslında seçim kritik bir dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceğini, Akdeniz'deki varlığını, istiklalinin tanınması sürecini Kıbrıs seçmeninin oylamış olduğu Ersin Tatar'ın zaferiyle sonuçlandı. Tabii Ersin Tatar burada bir siyasal figür, Ulusal Birlik Partisi'nin genel başkanı, yani Sayın merhum Rauf Denktaş'ın oluşturduğu, kurduğu bir siyasi geleneği, adadaki milli kimliği temsil ediyor. Aslında Sayın Ersin Tatar'ın siyasal arka planı incelendiğinde merhum Doktor Fazıl Küçük'ten ve merhum Rauf Denktaş'tan başlayan Kıbrıs'taki Türk milli mücadelesi, Kıbrıs Türk'ünün istiklaliyle var olma anlayışı bugün Ersin Tatar'da vücut buldu. Sayın Tatar'ın da bu yönüyle, bu fikri arka planıyla Türkiye'nin ve kendisini Türklük alanı içerisinde, Türk dünyası içerisinde yorumlayan tavrının seçmende karşılık bulmuş olması, desteklenmiş olması son derece önemli. Çünkü bu seçimde Sayın Akıncı'nın sonuç alması demek Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte yürütmüş olduğu petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine kısmi olarak bir engel teşkil edebilecekti. Evet. Sayın Akıncı'nın daha önce geçtiğimiz aylarda Nemesis tatbikatı yoluyla Amerika, Fransa, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İtalya, Mısır gibi ortak bir tatbikat geliştirmek suretiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin davetiyle münhasır ekonomik bölgelerde, alanlarda yürütmüş olduğu petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine karşı bir cephe oluşmuştu. Dinleyicilerimiz bunu hatırlayacaklardır. takdir edeceksiniz. İşte aslında bugün Kıbrıs Türk seçmeni büyük ölçüde bu Nemesis tatbikatının paydaşlarını, Nemesis tatbikatının öncüleriyle sandıkta hesaplaşmış oldu.
Evet.
Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti varlığını ve istikbalini kendi bağımsızlığı zemininde adada iki ayrı müstakil devletin varlığını ortaya koyabilecek ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Yunanistan ikilisinin, Avrupa Birliği'nin büyük ölçüde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin izolasyonunu sağlayacak, onun bağımsızlığının tanınmasına mani olabilecek girişimlerine karşı milli bir refleks ortaya koydu. Yani bu aslında bir cumhurbaşkanlığı seçimi olmaktan ziyade geçtiğimiz 2004 yılında geride bıraktığımız anlam planının oylanması, anlam planına verilen cevap noktasında adeta Kıbrıs Türk seçmeninin yeni bir cevabı oldu.
Sayın Demirtürk. Sayın Demirtürk, aslında Sayın Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi beklenen bir sonuçtu. Çünkü evet. Mustafa Akıncı'nın öyle sözleri vardı ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü bozan cümleler sarf etmişti. Onlardan birisini hatırlayalım. Mustafa Akıncı Tabii. şöyle demişti. Kıbrıs'ta çözüm için topraklarımızın bir kısmını Rumlara geri vermeliyiz.
Evet.
Şöyle düşündüğümüzde vatanını seven, milletini seven hiçbir Kıbrıs Türk'ü Mustafa Akıncı'ya oy veremez. Değil mi?
Tabii. Yani geçmişte tabii ben de bireysel olarak çok karşı cephesinde durdum Sayın Mehmet Ali Talat'ın. Cumhurbaşkanlığı vazifesini derogte etti biliyorsunuz merhum Denktaş'tan sonra. Onun dahi kurmaktan imtina ettiği sözler bunlar. O da kurmadı. Cumhuriyetçi Türk Partisi, CTP, Birleşik Güçler dediğimiz oradaki daha sol, sosyal demokrat zeminli siyasal ittifakın düşündüğü, planladığı ama ilk defa Sayın Akıncı'nın çok net bir şekilde ifade ederek Kıbrıs'ın geleceğiyle ilgili görüşünü ortaya koymuş olduğu bu sakat zihniyet, eksik zihniyet, daha doğrusu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 1980'li yılların ortasından itibaren bir cumhuriyet olarak inşası iddiasıyla başlayan milli süreci baltalayacak bir görüştü. Buna Kıbrıs Türk'ünün zemin tanınmamış olması, imkan vermemiş olması fevkalade önem taşıyor.
Evet. Sayın Demirtürk, şimdi isterseniz biraz günümüzden geçmişe doğru gidelim. Kıbrıs Tabii. Barış Harekatı'nı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanını konuşalım.
Evet.
Kuzey Kıbrıs Barış Harekatı nasıl gerçekleşti? Buna dair bize neler söylersiniz?
Burak Bey, ben sık sık Kıbrıs Barış Harekatı 1974 şartlarıyla Kıbrıs Türk'ü üzerinde bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinde bugün uygulanan izolasyonu birbirine benzetiyorum. Yani hı hı. 1974'ten farklı şartlar yaşamıyoruz bugün. Tıpkı o gün İngiltere'nin, Amerika'nın, yine Fransa'nın, İtalya'nın, Rum tarafının, Rum toplumunun ve Yunanistan'ın Türkler karşısındaki hem enosisten kaynaklanan hem de Türklere yönelik katliamları vücuda getirmiş olan, ortaya koymuş olan tavrı bugün de büyük ölçüde devam ediyor. Şunu ifade edelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugün enerji coğrafyası bakımından, jeostratejik alan ve konumu bakımından dünyadaki en özge alanlardan birini oluşturuyor. En özge coğrafi noktalardan birini oluşturuyor. O bakımdan daha geçmiş yıllarda biliyorsunuz Kıbrıs için Akdeniz'de kurulu bir uçak gemisi tabiri kullanılmıştı. Hem jeopolitik ehemmiyeti, yani coğrafi ağırlığı, hem de bugün Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de bulunması muhtemel petrol ve doğalgaz rezervinin göbeğinde, merkezinde yer almış olması bakımından dünya siyasetinin yeni gözdeveği haline geldi. Yani bir küresel mücadele yürütecek. Tıpkı Birinci Dünya Savaşı şartları öncesinde Orta Doğu'yu, Arap Yarımadası'nı petrolden dolayı kendisine hedef seçmiş olan Batı'nın ya da Kafkasya'yı Hazar petrollerinden dolayı kendisine hedef seçmiş olan Batı'nın bugün Doğu Akdeniz'de de çok büyük bir güç mücadelesi yürüttüğü ortadadır. O bakımdan 1974 şartlarıyla bugünün şartları arasında bir benzerlik olduğunu ifade edelim. Ama 1974'te Türkiye adaya meşru ve haklı bir askeri harekat yürüttü. Çünkü orada hem Makarios'un hem de pek çok eli kanlı EOKAL liderinin komutanının on binlerce Türk'ü katletmiş oldukları büyük bir katliamlar serisi yaşandı. Bir Türk soykırımı yaşanıyordu ve artık Türkiye Cumhuriyeti 1974 şartlarında bu kanlı katliamlara sessiz kalamazdı. Dünyaya rağmen, Amerika'ya ve İngiltere'ye rağmen, Almanya'ya, Fransa'ya rağmen biliyorsunuz 1974'te önemli barış harekatı gerçekleştirdik. Bakınız, dinleyicilerimizin de dikkatini çekmek isterim. Biz barış vurgusunu çok yapan bir devletiz. Yani hem Kıbrıs Barış Harekatı'nı göz önümüzde bulundurun. Hem de bugün Suriye'deki varlığımızı nedir? Fırat Kalkanı Barış Bölgesi diye ifade ediyoruz.
Evet
barış
öyleyiz çünkü biz yurtta barış, ediyoruz. Dünyada barış diyen
gayet
bir milletiz.
Tabii, gayet tabii. Şimdi hem Kıbrıs'taki askeri haklı müdahalemizin hem bugün Suriye'de terör unsurlarına karşı yürütmüş olduğumuz PKK ve DAEŞ unsurlarına karşı yürütmüş olduğumuz askeri siyasi mücadelemizin aslında barış kapsamında ve uluslararası meşruiyete sırtını dayayan, uluslararası hukuka sırtını dayayan bir haklılık payı olduğunu belirtelim. Yani 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatımız büyük ölçüde adadaki Müslüman Türklere yönelik büyük soykırımı ve katliamı engellemiş ve bugünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin coğrafi siyasi sınırlarını belirginleştirmiş olmak bakımından Akdeniz'de de Kıbrıs Türklerinin varlığını tescillemiştir. O bakımdan 1974 Barış Harekatı ile bugün Türkiye'nin gerek Kanuni, gerek Barbaros, gerek Fatih isimli seskit araştırma gemilerinin marifetiyle gerek denizin altında Kaşif ismini verdiği ve yeni tanıdığımız, bildiğimiz petrol ve doğalgaz arama faaliyeti yürütebilecek denizaltısı marifetiyle bugün 1974'tekinden farklı olmayan bir bağımsızlık mücadelesine katkı sağlıyor. Yani biz buradan çıkacak petrolün tarafı ortağı olmak adına bu faaliyetleri yürütmüyoruz. Şöyle söyleniyor, dikkat buyurunuz. Burada çıkacak her türlü rezervin, buradaki petrol ve doğalgaz varlığının tek sahibi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'dir. Çünkü adanın, Kıbrıs'ın meşru hükümeti Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'dir diyorlar. O bakımdan bugün buradaki enerji verimliliği ya da bugün buradaki enerji üstünlüğünün Kıbrıs Türkleri tarafından da kullanılabileceği, belki de Kıbrıs'ın önümüzdeki yıllarda çok daha zengin ve müreffeh bir ülke haline gelebileceği bir hamleyi ve işbirliğini bugün Türkiye Cumhuriyeti ortaya koyuyor. Atlamadan geçmeyelim. 1974 sonrasında dünyadaki uluslararası siyasi şartların marifetiyle kapanmak zorunda kalan, yani bir denge unsuru bakımından kapatılan Maraş bölgesinin de Ersin Tatar'ın hükümeti tarafından açılmış olması ve Maraş bölgesinde önümüzdeki yıllarda çok önemli turizm yatırımlarının ve Maraş'ın yeniden önemli bir ekonomik varlık haline gelebileceği ihtimali ya da gerçekliği şüphesiz ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin siyasi ve ekonomik bağımsızlığını tescilliyor. O bakımdan Sayın Ersin Tatar'ın %53 civarında oy ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı seçilmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin yürüttüğü Doğu Akdeniz'deki ve denizlerdeki mavi vatan politikasının tescili anlamına gelir. Sayın Ersin Tatar'ın %53'lük bir oy oranıyla Cumhurbaşkanı seçilmesi Kapalı Maraş ya da Maraş bölgesiyle ilgili seçmenin net bir cevabını ve burada hem petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri hem de Maraş bölgesinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ekonomik ve turizm varlığıyla Kıbrıs Türkleri gelecekte bu coğrafyanın ilelebet paydar olacak bir topluluğu olduğunu ispatlamış oldular. Aslında bir gün dönümüdür. Siyasette yeni bir dönem yaşıyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Belki de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin zaman içerisinde Türk Cumhuriyetleri tarafından da, Türk Keneşi tarafından da, bazı İslam ülkeleri tarafından da hızlıca tanınabileceği bir döneme şahit olabiliriz.
İnşallah bugün Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin arasındaki bağlar da daha kuvvetlenecek.
Tabii. Zaten bu kültürel bağ, zaten bu gönül bağı hiç tartışması çok güçlü bir bağdır. Ama bir siyasi güç birliği söz konusu bugün. Yani Kıbrıs Türk'ünü adada hiç kimseye ya da Akdeniz'de hiç kimseye yem etmeyecek bir kararlılığı Türkiye Cumhuriyeti şükürler olsun ortaya koyuyor. Hem sismik arama faaliyetleri hem de sismik arama gemilerimizi koruyan donanma unsurlarımızın, hava unsurlarımızın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan, görev yapan silahlı kuvvetler unsurlarımızın varlığı Kıbrıs Türklerinin geleceğinin bir doğru işaretiydi. Çünkü Sayın Ersin Tatar'ın seçilmiş olması 4 yıllığına, önümüzdeki 4 yıllık dönem içerisinde en azından adadaki Türk askerinin varlığını ve Türkiye'nin yürütmüş olduğu petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini büyük ölçüde garanti altına alıyor. Tabii Sayın Ersin Tatar kıymetli bir mücadele yürüttü. İftiralara maruz kaldılar. Büyük baskılara maruz kaldılar. Tırnak içerisinde ifade edeyim. Türkiye'nin peyki olmakla, Türkiye'nin ajanı olmakla itham edildiler. Türkiye'den para alarak seçim yürüten bağımsız olmayan bir siyasi yapı olarak itham edildiler. Ama bugün Kıbrıs seçmeni, bugün Kıbrıs Türk'ü büyük ölçüde Mustafa Akıncı'yla örtüşen görüşleri bakımından bu Batı ittifakını Yani Doğu Akdeniz'deki Türklerin ya da Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığını ortadan kaldırmak isteyen ittifakı bugün büyük ölçüde zedelemiştir.
Evet.
Aslında Sayın Ersin Tatar'ın şahsında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sandığından çıkan netice uluslararası sonuçları doğuracak bir neticedir.
Evet.
Bütün dünyaya bir net cevap vermiştir Kıbrıs Türk'ü. O açıdan ben Türkiye bakımından, Kıbrıs Türklerinin geleceği bakımından bunu faydalı buluyorum. Ne gibi sonuçları yaşayabiliriz, görebiliriz? Dediğimiz gibi Kıbrıs'ın tanınmasının, Kıbrıs'ın bağımsızlığının, kabulünün ve tescilinin hızla artabileceği önümüzdeki 3-5 yıllık bir dönemi müşahede edebiliriz. Bugün
evet.
Türkiye Cumhuriyeti'nin askeri varlığı, bugün diplomasisiyle sahadaki gücü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de Akdeniz'de de güç dengesini değiştirme eğilimine sokmuştur.
Sayın Demir Türk, evet.
Buyurun,
bize ayrılan
buyurun.
Sürenin sonuna geldik. Daha konuşulacak
evet.
Çok konu
tabii,
var.
Tabii, fakat süremiz
sınırlı. Son olarak son cümlelerinizi almak isteriz.
Ben bu seçimin hayırlı olmasını diliyor. Sayın Ersin Tatar'ı tebrik ediyor. Ve bu sonuçların aslında Kıbrıs'taki TMT ruhunun 1974 öncesi ve sonrasında hayatını Kıbrıs'ın istiklali için kaybetmiş olan şehitlerimizin bir onura edilmesi, onlara yönelik bir cevap olduğunu düşünerek hepsini rahmetle anıyorum.
Çok teşekkür ederiz.
Teşekkür ediyorum bu yeni için. Çok sağ olun efendim.
Değerli katılımlarınız için. Hoşçakalın.
Tamam. İyi yayınlar diliyoruz efendim. Çok sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi öğretim görevlisi Doktor Sinan Demirtürk telefon hattımızdaydı. Ve böylelikle bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Saatler 15.05'i gösterdiğinde yarın yine bu radyoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.